Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Yolluk işaretlerden Müslüman cemiyetin doğuşu konusuna gelmiştik. Öncelikle şunu iyi bilmeliyiz ki fert olarak yapılacak bir şeyler varsa da çok azdır. Müslüman bir cemiyet meydana getirmeden bir şeyler ortaya koymak mümkün değildir. Akıl da bunu söyler, İslam da bunu söyler. İslam cemaat dinidir, ümmet dinidir. Dolayısıyla İslam sadece teorik olarak küfrü reddetmez. Aynı zamanda küfre karşı, küfür toplumuna karşı bir İslam toplumu meydana getirir. İslam bir nazariyeden ibaret değildir. Evet, İslam insanları La İlahe İllallah'a davet eder. İnsanlar her ne kadar Allah vardır deseler de, tektir deseler de, bu iman iman değildir. Onları Allah'tan başka ilahın olmadığına davet eder. Ama bunu sadece bir davet şeklinde ortaya koymaz. Önemli olan nokta burasıdır. İslam hareketli bir dindir, pratiktir. Teorik bir din değildir. Dolayısıyla Müslümanların pratik olması, hareketli olması, fiili bir varlık haline gelmesi gerekir. Nazariye şeklinde kalmamaları icap eder. Çünkü küfür bir nazariye bazen ortaya koyuyorsa da bazen hiç ortaya koymamıştır bile, nazariyesi bile yoktur. İdeolojisi olmayan küfür toplumları da olabilir. Mesela diyelim ki, hatta belki bugün dünyanın büyük bir çoğunluğu için bu söylenebilir. Çünkü kapitalizm her ne kadar bir izim ise de, öyle görünüyorsa da haddi zatında kapitalizmin bir ideolojisi yoktur. Kapitalizmde esas olan şey menfaattır. İnsanları sömürmektir. Para parayı kazanacak. Alın teri şart değil. Parası olanlar alın teriyle çalışanların kanını emecek. Onları sömürecek. Kapitalizmin ana mantığı budur. İşçinin hakkını vermeyecek. Alın teri kurumadan vermesi gereken hakkını hiç vermeyecek. Elinden geldiği kadar çalacak. Sonuçta kapitalizm dini imanı para olan bir sistemdir. Dolayısıyla bu bir ideoloji değildir aslında. Böyle bir ideoloji olmaz. İdeolojilerin bir hedefi olur, bir davası olur. Yalan veya gerçek, doğru veya yanlış, her neyse bir davası olur. Kapitalizmin bir davası yoktur. Ve bugün bütün dünyada kapitalizm hakimdir. Hemen hemen tüm dünyada. Bazı bölgeler bunun dışında olabilir. Genellikle öyledir. Ve bir ideolojisi olmadığı halde bakın neyle hakimiyet sağlıyor? Pratik varlığıyla, fiili varlığıyla. Yani dolayısıyla küfür bugün dünyada ideolojisiyle ayakta durmuyor aslında. Bugün Batı insanoğlunu hangi ideolojiye davet ediyor? Yok ideolojisi. Neye davet ediyor? Sosyalizm diye bir şey uydurdular. Bitti. Faşizm bitti. Şimdi mesela demokrasi diyorlar. Demokrasi aslında bir ideolojiden ziyade bir takım özgürlüklerin verilmesini savunan, yani bütün bir ideoloji değildir. yani bazı konuları ele alan ve birçok konu ihmal eden bir fikir sistemidir. Ama bugün yani hiçbir ideolojisi olmadığı halde ya da yarım yamalak bir ideolojiyle hem de yanlış bir ideolojiyle insanoğluna zarar veren, medeniyet sayılmayan bir ideoloji ile medeniyet meydana getiremeyecek olan ve getirmemiş olan ideolojilerle, hatta ideoloji sayılmayacak ideolojilerle, yarım yamalak ideolojilerle bugün dünyada küfür hakimdir. Demek ki küfür bugün ideolojiyle ayakta duruyor değil, hakimiyet sağlıyor değil. Neyle sağlıyor? Fiili varlığıyla. Fiilen vardır. Bir toplum meydana getirmiştir. Ve bu toplum ile kendi varlığını korumuştur ve menfaatlerini korumaktadır. Dolayısıyla Müslümanlar fiilen var olan bir batıl sisteme karşı yalnızca nazariye ile karşı koyamazlar. Fikir fiili kuvvetlere galebe çalamaz. Ondan dolayıdır ki İsa aleyhisselam "Men ensar ilallah" dedi. Kim bana yardım edecek Allah yolunda? Kim cemaatim olacak, ensarım olacak? Dedi. İsa aleyhisselamın bu sözünden anlıyoruz ki İsa aleyhisselam bir fiili kuvvet meydana getirmek istedi. Bir cemaat meydana getirmek istedi. O cemaatin içerisinde o medeniyet yaşansın istedi. Bu şekilde o cahiliye cemiyetine karşı koyabilmesi mümkün olacaktı. Yoksa bir tek mücerret olarak soyut bir nazariye ile bunu gerçekleştirmek mümkün değildi. İşte neden Müslüman bir cemiyet meydana getirmek icap eder? Çünkü nazariye veya fert cemiyetle boy ölçüşemez. Fiili bir varlıkla boy ölçüşemez. Ve yalnızca nazariye ile ortaya çıkan Müslüman aslında küfürle de boy ölçüşmüş olmaz. Çünkü cemiyet ferdi muhatap bile almaz. Cemiyet ferdi nasıl muhatap alsın ki? Cemiyet koskoca bir güç. Fert kim oluyor ki onu muhatap alsın? Onun için fert olarak kalanlar, bunlar aslında cahiliye cemiyeti ile boy ölçüşmek istemeyenlerdir. Ferdiyetçiler aslında cahiliye cemiyeti ile boy ölçüşmeyi göze alamayan insanlardır. Çünkü onlar çok iyi bilmektedir ki fert olarak kaldıkları müddetçe cahiliye cemiyeti onları adam yerine bile koymayacak, muhatap bile almayacak, onlara takibat da yapmayacaktır. Çünkü bir gerçek güçleri yoktur. Onun için onlara bir takibat da yapmayacaktır. Aslında onu bilmektedirler. Her ne kadar bunu itiraf etmiyorlarsa da ferdiyetçiliği savunanlar, biz böyle de hani bir şey yapamaz mıyız? İşte biz anlatalım, herkes kendisi gitsin Allah'ın dinini her tarafta anlatsın canım. Bu bir hayalden öte bir şey değil. Bizim ömrümüz anlatmakla geçti. Yani böyle her anlattığın adam gidip de sanki İslam davetçisi mi oluyor sağda solda? Bu bir hayal yani. Bu gerçekten kaçmak. Bu aslında cemaat olmayı göze alamamak. İşlerle uğraşmayı, idarecilik yapmayı göze alamamak. Ya da tabi olmayı göze alamamak. Nefsine zor gelmesi hadisesidir. Yoksa her anlattığın İslam davetçisi mi oluyor? Ve bir cemiyet meydana getirilmeden, o insanlara bir görev taksimatı yapmadan onlar görevini yapar mı? Bugün yorgunum der, yapmayayım der. İşim var der, gitmeyeyim der. Bir cemiyet meydana getirilmeden insanların bir şey yaptığı görülmüş mü? Çok nadir insan öyledir. Bir cemaati olmadığı halde faaliyet yapan insan çok çok nadirdir. Ve o da aslında bir cemaati olsaydı şu yaptığının 10 katını yapacak bir adamdır aslında. O da yine hüsrandadır. Yapıyor olsa bile, çünkü bir yapıyor aslında o adam, tek başına olduğu halde bir yapıyorsa, demek cemaat halinde olsaymış 10 yapacak bir adammış. Bu da bir kayıp değil midir yine sonuçta? Dolayısıyla Müslüman bir cemiyet meydana getirmek Müslüman bir cemiyet meydana getirmeden küfür cemiyetiyle boy ölçüşülmüş olmaz ve riskler göze alınmış da sayılmaz. Aslında bu şunu gerektiriyor: ferdiyetçiler esasında her ne kadar başka şeyler söylüyorlarsa da, genellikle, hepsi içinde söylemiyorum ama genellikle de korkularından dolayı ferdiyetçi olmaktadırlar. Ya da tabi olmayı nefislerine yediremedikleri için ferdiyetçi olmaktadırlar. Kendinde o vasıf yok, belki kendisi yapamıyor, toparlayamıyor. Bu sefer de kimseye tabi olmak da istemiyor. Halbuki insan yani ya tabi olmalı ya tabi olunan olmalı. Yani bunun başka çaresi yok. İslam cemaat dinidir, ümmet dinidir yani. İslam da bunu emrediyor, akıl mantık da bunu söylüyor. Ve mesela bu ferdiyetçi kardeşlerimiz birçokları Seyyid Kutup okuyan insanlardır. İşte Seyyid Kutup burada bunu o ifade ediyor. Diyor ki bu şekilde fert olarak ya da yalnızca nazariye olarak, yani zaten nazariyeyi kim savunur? Fert. Yani fert fiili bir şey yapmaz. Nazariye olarak sadece fikrini söyler, anlatır. Bu kadar. Halbuki hatta her anlattığı doğru da olsa, tevhidi de anlatıyor olsa, sen yalnız tevhidi anlatsan çok da yine bir güç meydana gelmiş olmaz. Diyelim ki herkes tevhidi öğrendi. Herkes evinde, işinde, gücünde. Bu şekilde dünyadaki küfür devrilir mi? Değişir mi? Bu yanlışlar değişir mi? Hayırlı inkılaplar gerçekleşir mi bu şekilde? Mümkün değil. Demek ki bu iş yalnızca nazariyesini ortaya koymakla olmuyor. İşte İslam budur, la ilahe illallah'tır, gelin bunu kabul edin. Tamam, peygamberimiz bunu söyledi. Ama ondan sonra da ne yapıyordu? Darül Erkam'da cemaat meydana getiriyordu. Orada beraber yatıyorlardı, kalkıyorlardı. Gece kalkıp teheccüd kılıyorlardı. Sürekli bir cemaat çalışması tarzında çalışma yapıyordu. Ondan sonra bunları sağa sola gönderiyordu. Habeşistan'a, Medine'ye falan. Bu şekilde bunlar ile ileride Medine'sinde devletini kurmuştu. Yani Allah Resulü'nün neyi nasıl yaptığı meydanda. Böyle ben yalnızca anlatırım. Ondan sonra herkes işte ne yapıyorsa yapsın. Bana bağlılığınız yok. Böyle bir emir komuta itaat da yok. Ya ben size anlattım. Yani siz de gidin anlatın. Bu din Allah'ın dini. İşte siz de öğrendiniz. Haydi ne yapıyorsanız yapın demedi peygamberimiz. Onları toparlıyordu bir de. Çünkü küfür zaten senin karşında yalnızca bir nazariye olarak mı duruyor? Hayır. O fiili bir kuvvet olarak duruyor. Fiili bir kuvvet var karşında senin. Bir süper güç var karşında senin. Fiilen var. Amerika'nın bugün dünyadaki egemenliği ideoloji sayesinde mi oluyor? Çok güzel ideolojilere sahiptir de, nazariyeleri vardır da, onunla mı dünya hakimiyetini sağlıyor? Ne alakası var? Fiili bir kuvvet var elinde. Bunu herkes biliyor. Zenginlik, para, silah, ordu, eğitilmiş uzmanlar vesaire. Bir sürü uzman. Yani herkes bunu çok iyi biliyor yani. Fiili bir kuvvet var. Yoksa Amerika'nın ideolojisi bile yok aslında. Yani kapitalizm değil mi Amerika'da hakim olan? Kapitalizmin zaten bir ideolojisi yok ki. Din imanı para. Demek ki nazariyeyle ayakta durmuyor yani Amerika veya diğer bütün kafirler. Fiili bir kuvvet meydana getiriyor, onun ayakta duruyor. Bugün mesela birçok ideoloji, batıl ideolojiler de aynı şekilde. İdeolojisi olan da olmayan da fiili bir kuvvet meydana getirip onunla ayakta duruyor. Ve bakın mesela 28 Şubat'ta en çok dağılanlar en radikal kesimdir. Halbuki lafa gelse 28 Şubat öncesinde radikallar cihattan şundan bundan en çok bahsedenler onlardır. Bahsetmeyenleri kınayanlar da onlardır. Ama en ufak bir höt deme olayında darmadağın peren peren olanlar da onlardır. Neden? Halbuki fikir olarak, nazariye olarak bunlar daha çok cihat meraklısı, hazır fikren kalben daha hazır insanlardılar. Peki hazır olmayan neydi? Dağılmaların sebebi neydi? Öbürleri ılımlı İslamcılar, onlardan cihat diye bir kavram yok, gündemlerinde bile yok. Mücadele diye bir şey gündemlerinde yok. Onlar bu kadar dağılmadılar. Onlar dağılmadı. Mücadele taraftarı olanlar, cihattan bahsedenler peren peren oldular. Nasıl oluyor bu? Bu işte bir gariplik var. Çünkü öbürleri ılımlı İslamcılar ya da ılımlı Müslümanlar diyelim, neyse. İslamcı da sayılmaz da. Bunlar her ne kadar cihattan, mücadeleden, şundan bundan bahsetmeyen insanlar olsalar da, zikrini çek bir kenara, dur, başka bir şeye karışma, ya da siyaset yoluyla işte bir şeyler yapmaya çalışanlar filan, böyle olsalar bile bunların bir fiili şeyi vardı, yapılanması vardı. Yani gündemlerinde cihat bile yok ama fakat fiili bir yapılanma var. Bununla ayakta durdular. Yani hemen yıkılması beklenenler ayakta durdu. Yıkılmayacağını sandığın, hazır gibi, yani böyle hazırmış gibi konuşanlar, tevhidi anlamış Müslümanlar, bakıyorsunuz en evvel onlar dağıldılar. Çünkü yapılanma zayıftı. Yapılanma diye bir şey yoktu. Hep teori, hep fikir, hep fikir, hep fikir. Ne bir cemaat, ne cemaatte bir disiplin, ne bir bağlılık, ne bir itaat. İşleri güçleri, hadis inkarı, mezhep inkarı, bağlılığın aleyhinde konuşmalar, saygıyı, itaati, disiplini putlaştırmak diye isimlendirdiler. Ondan sonra gördük günlerini. Bağlılığı, saygıyı, itaati siz de mi putlaştırıyorsunuz hocalarınızı gibi. Böyle anladılar. Ondan sonra gördüler günlerini. En ufak bir olayda kimsenin bağlılığı olmadığı için peren peren herkes dağıldı gitti. Halbuki bağlılık ve sağlam bir yapılanma olsaydı dağılmazlardı. Demek ki gerekiyormuş bağlılık. Demek gerekiyormuş saygı, sevgi. Öyle senin kafanla olmuyormuş demek ki o işler. Yapılanmada bir sakatlık var. Tabii yani insanın hedefi olursa bunu, gerekliliğini anlar. Hedefi yoksa Hedefi yalnızca hizmet yapmak. Ben de bir şeyler yapmış olayım Allah rızası için. Bu kadarsa hedefi, tabii ki bu insan daha güzel bir yapılanma, daha sağlam bir yapılanma gereği duymayacaktır. Hedefi o kadar zaten. Hedefi yani benden de bu kadar. Hani benden bir katkım olmuş olsun bu davaya. O kadarcık. Hedefi yok başka. Böyle olanlar elbette ki hem uzun nefesli olmayacaktır hem de sağlam bir yapılanma içine girmeyeceklerdir. Ve Müslüman bir cemiyeti meydana getirmeden onlarla boy ölçüşmüş olamayız dedik. Bir de şunu ilave edelim. Bizim aramızda onların arasında olandan daha fazla kardeşlik ve disiplin ve gayret olmadıkça o cahiliye cemiyetinin yanlışlığını iddia edemezsiniz, etseniz de kıymeti olmaz, kimse inanmaz. Ve öyle bir cemiyet meydana getireceksiniz ki sizin cemiyetinizde, toplumunuzda öyle bir kardeşlik, öyle bir bağlılık olacak ki o kafir de olmayacak. Ondan daha ileri seviyede. Neden? Çünkü o zaten mevcut. Sen o mevcudu değiştirmek istiyorsun. Senin ondan daha iyi olman lazım ki insanlar ikna olsunlar. Değişmeyi kabul etsinler. Sen onlar kadar bile değilsen nasıl olur da onlara diyebilirsin? Onu bırakın gelin bize. Nasıl diyebilirsin? O demez mi ki ya sizde onlardaki kadar bile bir şeyler yok, kardeşlik yok, disiplin yok. Öyle bir yani Müslüman bir cemiyet meydana getirmek lazım. Hem de öyle bir cemiyet meydana getirmek lazım ki küfür cemiyetinden daha güçlü, bağlılık yönünden, kardeşlik yönünden, gayret yönünden. Çünkü onlar zaten hakim durumda. Sen onun yanlış olduğunu söylüyorsan, değiştirilmesi gerektiğini inanıyorsan, o halde ondan daha güçlüsünü meydana getirmen lazım. Yani adamın altındaki araba diyelim ki mesela Toyota. Sen adama Hacı Murat'ı götürürsen, Toyota'yı bırak gel buna bin dersen adam sana güler. Ama ona Mercedes'i götürürsen haklısın der. Yani daha iyisini göstermen lazım. Yoksa o neden mevcudu bıraksın? Çünkü gelecek olan muamma, kapalı, meçhul. Meçhul. Acaba gelecek olan güzel mi, değil mi? Acaba gelecek olan güzel mi olacak, kötü mü olacak? İnsanlarda bir soru işareti var. Bir soru işareti var. Bunlar İslam falan diyor ama acaba bu şimdiki durumdan daha mı iyi olacak ki? Onlara evet diyebilmek için önce onun küçük numunesini göstermek lazım. İşte numunemiz budur. Gerisi geridedir. İslam medeniyetinin küçük numunesi. İşte budur. Gerisi geridedir. Mesela o gün bir arkadaş geçen gün işte konferanstan dönüşte yolda dedi ki hocam dedi akrabalarımızın evinde biz kalamayız dedi. Böyle hiç tanımadığımız insanlar bizi evlerine alıyorlar, bağırlarına basıyorlar. En güzel yiyecekleri getiriyorlar, bize en iyi muamele yapıyorlar. İslam ne güzel bir şeymiş dedi. İşte yani medeniyet dedi yani. Hiç, yani biz dedi hiç akrabalarımız evinde kalmayız. Ama orada tanımadığımız insanlar, onlar da buraya geliyor aynı şekilde. Yani dedi, bu ne güzel bir şey bu dedi yani. İşte bunu gösteriyorsunuz. Cemiyet olunca bunu göstermeniz mümkün oluyor. O adam geliyor, bakıyor, şu toplumda olmayan kardeşliği sizde görüyorsa, görürse katılır. Ve o zaman diyebilirsin ki bak bizim arabamız Mercedes. Sen bırak bu hurda Toyota'yı. Bu bozuk zaten. Bu her tarafı bozulmuş bunun. Sen at bunu gel Mercedes'e bin diyebilirsiniz. Yoksa hangi yüzle çağıracaksınız? Yani bir cemiyet meydana getirmemişseniz o cemiyet olmayan cemiyet küfür cemiyetinden daha güzel diyebilir misiniz? Yok ki hani göster diyecekler. Dolayısıyla onların kendi arasındaki beraberlikten, bağlılıktan daha üstününü ortaya koymak zorundadır Müslüman cemiyet. Yoksa etkili olamayacaktır. Ve nazariye İslam'a fiili bir varlık kazandıramaz. Fertler de aynı şekilde fiili bir varlık kazandıramaz. Fert sadece görüşünü söyler, başka bir şey yapamaz. Ve de etkili de olamaz çünkü ferttir. Bir kardeşimiz bir yerde mesela diyelim cemaatten bahsetmeden bir tek kendisiymiş gibi konuştuğu zaman sözü tesir etmiyor. Dal meyve verir. Marifeti kendinden bilirse hata eder. Gövde var arkasında. Bir de kök var toprağın içinde. Marifet kökte ve gövdede iken dal eğer bir meyve veriyorsa marifeti kendinden bilmesin. O dal olmasa da o ağaç gene meyve verir. Ama o dal, o kök ve gövde olmadan meyve falan da veremez. Odun olur. Yakarlar kendisini. Fert olarak konuşsa o kişi kıymeti olmaz. Bir mesela devletin askeri diyelim ki o elbiseyi giydiği zaman kıymet kazanıyor. Çıkardı mı kıymeti kalmıyor. O elbiseyi giydiğin müddetçe, o kimliği taşıdığın müddetçe kıymetlisin. O kimliği taşıyorsan sana polis yolda kimliğini gördüğü zaman seni bırakmak zorunda kalıyor. Asker kimliğini gösterirsen seni bırakıyor. Marifet sende değil. O kimliğini aldılar mı sivilleştiğin zaman kıymetin kalmaz. Demek ki ferdin yani tesiri olmaz ve bir İslam'a bir fiili varlık kazandıramaz. Ne nazariye İslam'a fiili bir varlık kazandırır ve ne de fertler. Mesela bu yönden ele alınmalıdır. Hani cemaat olmanın felsefi boyutu bu. Zaten Kur'an ve sünnet sürekli cemaat olmayı ya emrediyor ya işaret ediyor. İslam cemaat dinidir. Allah Azze ve Celle Allah'ın ipine sımsıkı toptan sarılın buyuruyor. Fert olmayın demiş oluyor. Parçalanmayın buyuruyor. Efendim biz de zaten işte tek olalım, bütün olalım diye işte cemaatleşmeye karşıyız derlerse eğer, yani Allah bize ümmet olmayı emrediyor, siz ise cemaat oluyorsunuz, bu bölmek parçalamak değil midir derlerse, derim ki siz cemaat olmadan nasıl ümmet olacaksınız, lütfen bana söyler misiniz? Madem ki böyle bir yol buldunuz, fert olarak, fert kalarak ümmet olmanın bir yolu varsa lütfen söyle, ben de öğreneyim senden Yani sen cemaat bile olmadan nasıl ümmet olacakmışsın merak ediyorum yani. Yani ümmet olmak elbette ki bu yoldan geçer. Her şeyin bir kademesi var. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Bir diğer husus da cahiliye fiili bir cemiyet halinde olduğundan, organik bir cemiyet olduğundan dolayı yaşayan bir güçtür. Yaşıyor, hayattadır. Cahiliye yaşıyor. Kurumlarıyla, örf adetleriyle, kanunlarıyla, inancıyla yaşıyor. Yaşamıyor mu? Cahiliye yaşamıyor mu? Cahiliye ölü müdür? Hayır. Gündelik hayatta yok mu cahiliye? Cahiliye kılık kıyafeti, cahiliye inancı, cahiliye yemesi içmesi, helalleri haramları kendine göre. Cahiliye var mıdır değil midir? Yaşayan bir varlık mıdır değil midir cahiliye? Yaşıyor. İçki fabrikası cahiliyenin ürünü değil midir? Meyhaneler cahiliyenin ürünü değil mi? Bunlar var mı, somut mu, değil mi? Var, yaşıyor. O halde yaşayanlar, canlı olanlar, cansızı kendine uydurur. Kendine uydurur. Yani cahiliye cemiyeti tek kalan ferdi, Müslüman ferdi kendine uyduracaktır. Fert olarak kaldığı müddetçe cahiliye cemiyetine uymak zorunda kalırsın. Seni alır eritir. Varlığınla cahiliye cemiyetine destek olmuş olursun hatta. Mesleğini icra edersin, fakat mesleğini icra etmen bile, o toplumda olman bile, o toplumda bir nüfus, o toplumun nüfusundan bir ferdin de senin olman, 70 milyondan mesela bir kişinin de senin olman, o varlığa destektir. Mesleğini icra etmen, para kazanman, o varlığa destektir. O çünkü organik bir varlıktır o. Ne yaparsa bu toplumdakiler, o cahiliye cemiyetini desteklemiş olur. Mesleğini icra etse bile, bütün dünya için söylüyorum yani, cahiliye cemiyeti sayılabilecek olan bütün toplumlarda, yani eğer Allah'ın dediği olmuyorsa, insanların dediği oluyorsa, İslam'a göre o toplum cahiliye toplumudur. İnsanlar insanları putlaştırıyor, onlara kulluk yapıyorsa, o toplum cahiliye toplumudur. Ve eğer kadın şehvet aracı olmuş, kadının çocuk doğurmasındansa mal üretmesi daha üstün görülüyorsa, çalışması çocuk büyütmekten daha kutsal görülüyorsa, o toplum cahiliye toplumudur. Bir toplumda madde manadan üstün ise, o toplum cahiliye toplumudur. Ve bu cahiliye toplumu organik bir varlıktır ve kendisine herkesi uydurur. Tıpkı bir sel gibi mesela, alır götürür seni önünde. Sen de ona katkıda bulunmuş olursun. Seni de içine alır götürür. Sen de o selin içinde yer aldığın için katkıda bulunmuş gibi olursun hatta. Ne yapman lazım? Ayrı durman, ayrı durman, ayrı bir cemiyet meydana getirmen. Cahiliye cemiyetinin yanında, yanı başında ama ondan fersah fersah uzak, inanç olarak uzak yeni bir cemiyet meydana getirmişsen, yani senin gibi düşünen insanlarla bir araya gelmişsen, yaşıyorsan, inancına göre yaşıyorsan, o zaman o cahiliye cemiyetinin bir parçası olmuş gibi değil, onlara yeni bir alternatif olmuş olursun. Yapılması gereken budur. Bu yapılmadığı zaman Müslüman o cahiliye cemiyetine ayak uyduracaktır. Cahiliye cemiyeti onu da yok edecektir. Toz duman edecektir.
Bu son dönemlerde bu terbiyeci akımların daha çok revaçta olması ve gündemde tutulması, acaba bu cahiliye cemiyetinin planlı bir çalışması sebebi
mi? Elbette. Yani bu tabii ki düşman boş durmuyor ki. Düşman elbette ki Müslümanların İslam cemiyeti meydana getirmemeleri için ferdiyetçi fikirleri aşılıyor. Elbette. Ve bunun felsefi altyapısını da hazırlıyor. Ona göre ayetleri, hadisleri de yanlış yorumluyor. Onlara öyle öğretiyor. Ondan sonra bir tarafta onları tehdit ediyor. Onlar aslında cemiyet olmayı göze alamıyor. Ondan sonra bunu savunuyor. Ve bakıyorsunuz cemiyet olamamış olanlar, yani cemaat olamamış olanlar sonları yok. Sonları yok. Bunların yani bugün var, yarın yok. Hatta bugün de yok. Ya mesela diyelim ki o kadar insanı anlatıyor. Peki sonuç itibariyle o kadar insandan mesela kaç kişiye bir görev verebilir? Diyelim ki bir fert olarak anlattı Allah'ın dinini. Peki mesela onlara şunu yap, bunu yap diyebiliyor mu? Paranı ver diyebiliyor mu? Şuraya git diyebiliyor mu? Şuraya taşınman lazım diyebiliyor mu? Hayır. O zaman gerisi boş. Gerçek bir şey yok ortada. Cahiliye cemiyeti bile öyle bir sistem kuruyor ki istediği adamı istediği yere tayin ediyor. Fiili bir varlık var ortada. Yani özetle fiili kuvvetlere fikirle galebe edemezsiniz. Ve bu cemiyet, bu sebeplerden dolayı meydana getirilmesi gereken Müslüman cemiyet meydana getirilmeli ve insanlara şunu söylemeli: bu cemiyet, bu cemaatin mensupları, siz nasıl ki isteyerek ya da istemeyerek vücudunuz Allah'ın koymuş olduğu kanunlara tabi oluyor, kainat Allah'a tabi, sizin dalağınız böbreğinize varana kadar Allah'ın koyduğu kanunlara tabi, gelin siz de tabi olun diyecek. Yani Müslüman bir cemiyet meydana getirildikten sonra söyleyecekleri şey de budur: madem ki bütün kainat Allah'a teslim olmuştur, gelin siz de teslim olun, zaten bütün azalarınız teslim olmuş, gelin siz inanç olarak da teslim olun, gündelik hayatınızı da Allah'ın koyduğu kurallara göre tanzim edin demek zorundadır. Ve şunu da ifade edelim. Demin dedik ya, nazariye halinde kalmış olanlar, fert olarak kalmış olanlar cahiliye cemiyetini eninde sonunda ayak uydurmak zorunda kalırlar. Cemiyet onları kendine uydurur. Uymaması için ayrı bir cemiyet olması icap eder. O psikolojiyi tatması gerekir. Biz ayrıyız anlayışına sahip olması gerekir. Kafirun suresinde lekum dinukum veliye din buyuruldu. Sizinki size, bizimki bize. Bu aslında ayrı bir cemiyet anlayışını kazandırmak içindi. Yani siz ayrı bir cemiyetsiniz, biz ayrı. Dininiz size, lekum dinukum veliye din, sizin dininiz size din, Arapçada bir manası da hayat tarzıdır, hayat nizamıdır. Sizin hayat tarzınız size, bizimki de bize. Bu ne demek oluyor? Yani yeni bir cemiyet oluyoruz biz yani. Bunun ilanı yani aslında. Biz yeni bir cemiyet oluyoruz yani. Sizinki size, bizimki bize. Çünkü din yalnızca inanç demek değil. Yani sizin inançlarınız size, evet o da var içerisinde ama yalnız o değil yani. Hayat tarzı manasına da gelir. Din düzen demektir. Sizin düzeniniz size, bizimki bize gibi bir şey. Dolayısıyla cahiliye cemiyeti fertleri kendine uydurur ve ne hale getirir? Milliyetçi ve muhafazakar hale getirir. Normalde fert olarak kalmasaydı, cemiyet olsaydı, biz anlayışı olurdu ve bir takım şeyler reddederdi. Ama fert olarak kalınca cahiliye cemiyeti onu kendisine benzetiyor ve öyle bir hale getiriyor ki bu ferdiyetçiliğin sonunda milliyetçilik zuhur ediyor. Mevcudu savunmaya başlıyor. Neden? Çünkü cahiliye cemiyeti onu kendisine benzetiyor ve onu o sistemin içerisinde kendi menfaatlerini de koruması gerekiyor. Ve de sistemi savunmaya başlıyor. İstikrarı savunuyor. Mesela bugün normalde sistemi sevmediği halde istikrarı savunan bir sürü insan vardır. Sistem onları buna zorluyor. İstikrarı savunuyor çünkü fert halindedir. Bir hedefi yoktur. Halbuki istikrar yanlış bir istikrar ise, o istikrar devam ettiği müddetçe hiçbir hayırlı değişiklik olmaz ki o toplumda. Yani hayırlı değişikliklerin olabilmesi istikrarın bozulmasıyla mümkündür. Hani Orta Doğu konusunu anlatırken söylemiştik. İstikrarı kimler istiyor? Kodamanlar, hakim güçler özetle yani. Çünkü onlar mevcuttan razıdırlar. Onların işine gelmektedir. Dolayısıyla onlar bu durumun devamını istemeleri gayet doğaldır. O yüzden onlar istikrar isterler. Ve işte kişi fert olarak kaldığında o da bu mevcuttan, mevcuda karşı bir şey düşünemediği için, değiştirmeyi düşünemediği için kendi kabiliyetlerini de mevcudun lehinde kullanıyor. Doktorluğunu, mühendisliğini, her şeyini ve de artık istikrar taraftarı oluyor. Yani olay olmasın, ağzımızın tadı bozulmasın gibi. Yani istikrar taraftarı oluyor. Milliyetçi ve muhafazakar oluyor. Halbuki normalde kendisi mevcudu beğenmiyor. Bakın mesela şu an Türkiye'de ferdiyetçi Müslümanlar mevcudu beğenmezler. Ama birçokları kendisini muhafazakar olarak tanıtır. Milliyetçi muhafazakar olarak tanıtır. Hani sen mevcudu beğenmiyordun? Çünkü fert olarak kaldığından dolayı bunun sonu budur yani. Kendi varlığıyla aslında cahiliye toplumunu da güçlendirmektedir böyleleri. Ve sonuç itibariyle bunlar bu halleriyle sisteme entegre olacaklardır. ve de olmaktadırlar. Yani en fazla bakın, en fazla partiye ve vesaireye karşı olanlar 97'den evvel, 28 Şubat'tan sonra en fazla onlar partici oldular. Demek ki ne oldu? Yani onlara uydular. Sistem onları kendilerine uydurdu. Demek ki fert olursan karşı koyamıyorsun ve varlığınla zaten yanlışların içinde yer alıyorsun ve desteklemiş oluyorsun. Onun için işin başındayken İslam cemiyeti kurulması hedef olmalı ve bu İslam cemiyeti cahiliye cemiyetinden de sıyrılmalıdır. Bir noktada buluşmamalıdır. Ayrı olduğunu bilmelidir. Ayrılığını ilan etmelidir. Yani bizimki bize, sizinki size. Biz sizin gibi düşünmüyoruz. İslam cemiyeti bu şekilde farkını ortaya koymalı, sıyrılmalı onlardan. Ancak o şekilde kendi varlığını koruyabilir. Aksi halde zaman içerisinde nasıl ki ferdiyetçiler sisteme ayak uydurur, en de sonunda dayanamaz, sisteme ayak uydurur, muhafazakarlaşır. Aynı şekilde cemiyet olanlar da böyle olabilir. Yani yalnızca fertler cahiliye cemiyetini destekler duruma gelmez. Aslında cemaat olsalar da cahiliye cemiyetini destekler duruma gelebilirler. Neden? Çünkü onlar da işin başındayken tavırlarını koymamışlar, taviz vermişlerdir. O cahiliye cemiyetinden sıyrılmamışlardır, bunu ilan etmemişlerdir. Onlarla beraber olmaya çalışmışlardır. O metodu izlediklerinden dolayı cemiyet halinde olsalar bile, ki bugün çok görüyoruz bu durumu, yalnızca fertler değil, cemiyet halinde olanların da mevcut sistemlerle entegre olduklarını görüyoruz. Sistemi savunduklarını görüyoruz. İstikrarı savunduklarını görüyoruz. Çünkü onların da menfaatleri var. Menfaatlerini koruyabilmek için istikrar onların da işine yaramaktadır. Özellikle de zengin Müslümanlar. Demek ki yani fert olarak kalınamaz, nazariye olarak kalınamaz, cemiyet meydana getirilmeli. Aynı zamanda da bu cemiyet de tavrını ortaya koymuş olmalı, ilan etmeli. Aksi halde onu da, o büyük cemiyet onu da alacaktır, içine götürecektir. Yani bir yaprak suya kapılıp gider, bir ufak taş suya kapılıp gider, kaya olursa gitmez. Kaya olmak lazım, ayrı bir cemiyet olmak lazım. Ama fakat biz anlayışı da olmalı, biz ayrıyız yani. Biz yani şunları kabul etmiyoruz. Evet, toplum bizim toplumumuzdur ama şu noktalarda da ayrıyız. Biz onları ona, hakka davet etmekle mükellefiz deyip ayrılığını da ilan etmeli, taviz vermemeli ve sistemin içine girip yönetiminde yer alalım da, hani işte o şekilde değişiklikler yapalım yöntemi, parti yöntemi. Böyle olduğu zaman da sonuç itibariyle o partiler milliyetçi ve muhafazakar olmak zorunda kalmaktadırlar. Bundan kurtulan yoktur. Muhalefet ruhu ölmektedir. Sistemin içine girdikçe entegre oluyor. Yönetimde yer aldıkça mevcudu korumaya çalışıyor. Kendisi de mevcudu koruyanlardan oluyor. Hani sen değişiklik istiyordun? Kendisi de köşeyi kapınca, makama gelince o da o sistemin devamını istiyor. Çünkü yoksa kendisi de o makamı kaybedecek. Demek ki yani Müslümanlar bu noktalara dikkat etmek zorundadırlar.